Ayrım 34, sayfa 435. Yıl 1931, bir köylü mebus adayı seçimi. 1931 yılında Atatürk'le İzmir, Aydın, Denizli seyahatini yapıyorduk. Ege vapuru ile Mersin'e, oradan da trenle Malatya'ya gittik. Dönüşte dört yol ve Konya'ya geldik. Atatürk Ankara'ya dönerken ben de teftiş için hareket ettim. Nisan başlarında Halk Partisi Genel Sekreterinden şu şifreli telgrafı aldım. Gayet aceledir. Çok dikkatle keşidesi. Zata mahsus. İzmir'de 2. Ordu Müfettişi 1. Ferik Fahrettin Paşa Hazretlerine. Konya'dan bir çiftçi mebus yapmak kararındayız. Reisi Cumhur Hazretleri arzu edilen evsafta bir namzet bulunması işinin bizzat zatı devletlerine havalesini irade buyurdular. Namzette arzu edilen efsafın esaslarını aşağıda yazıyorum. Namzet mütegallibe olmalı, kimsenin adamı bulunmamalı, az çok arazi ve çift çubuk sahibi olmalıdır. Civar veya tensip buyurulacak köylerden bizzat görülüp seçilmesi hususunda zat-ı devletlerinin zahmet ihtiyar buyurmalarını rica ederim. Eskiden askerlik yapanlar tercih edilebilir. Alınacak talepnamesi posta ile gönderilmekle beraber isminin ve hüviyetinin şifreli işar buyurulması ve vakit dar olduğundan mümkün mertebe acele edilmesi ve mahrem kalması ayrıca ricayı mahsusumdur. Esaslar şunlardır. 1. Nabzet mevzus seçildikten sonra da çiftçi kalacak, hayatını terk etmeyecek, mesleğine daima sadık kalacaktır. Mebusluğunda tatil zamanında yine mesleğine ve mesleği iştigaline merbut kalacak, tatilinde köyünde aynı hayat tarzını yaşayacaktır. 2. Behemahal milliyetperver olacak, beynelmilel her cereyana aleyhtar bulunacak, gerek meclisteki hal vaziyet söz ve faaliyetinde ve gerek meslektaşları ile temaslarında daima bu noktayı nazarı takip edecek. 3. Cumhuriyet Halk Fırkası'na ve onun bütün prensiplerine, akidelerine, hareketlerine tam sadakat sahibi olacak ve mebusluğu müddetince bu vaziyetini muhafaza edecek, mutaassıp olmayacak. 4. Meclisteki hayatında hal ve vaziyeti ve kıyafeti esas memleketindeki gibi olacak, meclis içtimalarına ve her yere kasketi, poturu ile gelecek, gündelik hayat ve yaşama tarzını değiştirmeyecek, yalnız merasim günlerinde herkes gibi frak, ceket, redingot giyecek. 5. Yeni harflerle az çok okur yazar olacak, bu hususta eksikliği varsa meclisteki hizmeti esnasında çalışıp tamamlayacak. 6. Konuşurken zeki ve aklı selim sahibi olacak, çok yaşlı ve mütegallibe olmayacak. 7. Mücadeleyi milliyede bir lekesi olmaması, muhitinde nazarı dikkati calip bir kusur ve sevimsizliği bulunmamalı. Milli mücadelede hizmet etmeleri ve intihabatta ve diğer vesilelerde fırkamıza hizmet etmiş olması arzu olunur. Hiç olmazsa muarız bulunmamış olmalı, fırkaya kaydı yoksa derhal yaptırılmalıdır. 8. Bu esasları tespit edecek mahiyette imzalı bir mebusluk talepnamesi verecek. 9. İmza Cumhuriyet Halk Fırkası Umumi Katibi Recep. 10. MM Vekaleti Hususi Kalem 74-931 tarih ve 8 numaralıdır. MM Vekili Zekai. Teşekkür cevabı yazarak Konya'ya döndüm. İkinci bir telgrafla da bir haftadan fazla vakit geçirilmemesi bildiriliyordu. Şifreyi açan Yaver Binbaşı Fahri Bey'e kimseye bir şey söylememesini sıkıca tembih ettim. İstenilen şartlar dahilinde kimseyi tanımıyorum. Kime sorsam iş meydana çıkacak, iltimas ricaları başlayacak. Düşünmeye başladım. Konya oldukça geniş bir vilayettir. Kazaları yoklamaya vakit yok. Adayımızı merkez kazasından aramaktan başka çare de görünmüyor. Buranın da yarı köyleri dağlık bölgede, yarısı ovadadır. Dağlık arazideki köylerde genişçe çiftçilik hemen hiç yok gibidir. Esaslı ziraat ova köylerindedir. Birisine sorsam iş meydana çıkıverecek. İşi kamufle etmek lazım geliyordu. O sıralarda bazı gazetelerde ziraat ve çiftçilik tetkikatı için Macaristan'a bir heyet gönderileceği yazılıyordu. Hemen bundan istifadeyi düşünerek Vali İzzet Bey'e giderek ve Macaristan'a göndermek için elverişli olarak kimleri tavsiye edebileceğini sordum. İzzet Bey tereddüt etmeden "Hoca Hasan Efendi'nin oğlu Mustafa Lütfü" deyiverdi. Sonra da anlatmaya başladı. Bu Hasan Efendi yobazlardan yani cahil hocalardan değildir. Bilgili ve açık fikirli olarak yetişmiş bir zattır. Oğlunu da iyi yetiştirmiştir. 20 yıl evvel köyünde mektep yaptırmıştır ki o sıralarda hiçbir köyde böyle mektep yoktu. Pek az çocuklar Konya medreselerine gelir, softalık okur ve mutaassıp ruhlu olurlardı. Konya'nın 52 medresesi muhiti bu hale getiriliyordu. İşte Hasan Efendi Hoca bunlarla fikir mücadelesini açan ve bunu fiiliyatla başaran ilk müteşebbislerdendir. İzzet Bey birkaç isim daha verdi. Konya'nın iyi tanıdığım diğer bazı kişilerinden de bu şekilde soruşturmalar yaparak epeyce isim topladım. Müşterek olarak en çok beğenilen 3 isim seçtim. Birisi A köyünden Mehmet, diğeri B köyünden Ahmet, ötekisi de H köyünden Mustafa Lütfü. O zaman Konya'da Osmanlı Bankası'nın şubesinden başka esaslı banka yoktu. Bunun da müdürü iyi tanıdığım ve Konyalılarca sevilen Saridaki ismindeki bir Rum'du. Ondan da sordum. Her üçünün de bankaca muteber olduklarını, bilhassa Mustafa Lütfü'nün çok itimada şayan olduğunu söyledi. Müddetin bitmesine de 2 gün kalmıştı ki acele bir şifre daha aldım. Bunda da adayın isminin hemen bildirilmesi isteniliyordu. Cevap verebilmek için bu 3 kişiyi bir defa da köylerinde görmeyi lüzumlu buldum. Ertesi sabah otomobille yola çıktım. Gece yağan yağmurlar yüzünden toprak yollar bir çamur deryası haline girmiş, bata çıka ilerledik. Zavallı şoförle emir subayım çamura batan tekerlekleri kurtarmak için neler çekmemişlerdi. Böyle bir uğraşma sırasında emir subayıma dedim ki, Eloğlu'nun başına devlet kuşu konacak diye bizim başımıza gelmeyen kalmadı. Şoför Remzi de dayanamadı ve efendim o devlet kuşunu benim başıma koysanız olmaz mı demesin mi? Sanat bakımından layıksın ama ne yapalım ki çiftçi istiyorlar. Bizim şoför iyi tahsilli, aynı zamanda makinist, üstelik İngilizce de biliyordu. O zamanlar İngilizce bilenler parmakla gösteriliyordu. Bu defa da bana döndü şöyle dedi. Efendim bir tarla alır ekerim olur biter. Sabret bir gün gelir sen de olursun. Gülüştük. Öyle bir gün geldi ama kendisi olamadı, arkadaşı oldu. Sonra ilave ettim. Şimdi şaka bir tarafa, iş memleket işidir. Dikkat et, biz köyde bu adamlarla otururken sen de sokakta halkla görüş, bu adamların köylüler tarafından nasıl tanındıklarını ve rençberlere zulüm yapıp yapmadıklarını araştır, bana bildir. Nihayet A köyüne ulaştık. Mehmet'i sorduğumuzda bir iş için İstanbul'a gittiğini söylediler. Böylece 3'ten biri düştü 2'ye. H köyüne gelince Hoca Hasan Efendi'nin evi diye bize gösterilen büyük kapılı 2 katlı bir binanın önünde durduk. 30 yaşlarında köylü bir delikanlı bizi buyur etti. Sedirler, şilteler, işlemeli yastıklarla dolu güzel ve temiz bir misafir salonunu aldı, kahve ikram etti. Amcası Hasan Efendi Konya'daymış. Tarlada olan oğlu Mustafa'ya da gelmesi için haber salmış. O gelinceye kadar kendisiyle konuşup Mustafa'nın hususi hayatına dair bir hayli bilgi edindik. Serbest Parti ile ilgisini sorduğum vakit yeğen gülerek ''Mustafa benden akıllı çıktı. O işe ben heves ettim. Onu da beraber gidip yazdırmaya çalıştım. Kabul etmedi. Ben yalnız kaldım. Sonu da malum.'' ''Demek o halkçıydı. Hayır, o da değil. Onun çiftinden çubuğundan başka şeyde gözü yok.'' Biz böyle konuşurken temiz bir köylü kıyafetiyle kendisi gibi bir delikanlı içeri girdi ve hemen elimi öpmek istedi. Aradığımız Mustafa buymuş. Zorla oturduk konuşmaya başladık. Niçin siyasete heves etmediğini sordum. Efendim o şehirli işidir. Biz köylüler siyasetten ne anlarız dedi. Bak yeğenim Serbest Parti'de yazılmış demek ki köylüler de siyasetten anlıyor. Köylülerin de devlet millet işine karışmak hakları değil mi deyince evet öyle oldu ama söylesin bakalım sonu ne oldu cevabını verdi. Yeni yazıyı da öğrenip öğrenmediğini sordum. Öğrendim çok kolaylık oldu diye cevapladı. Yanımdaki gazeteyi okumasını istediğim vakitte bir güzel okudu. Sonra da yazıdan ufacık bir imtihana tabi tuttum bunu da başardı. Bizim aday yavaş yavaş belli oluyordu. Söyle bakalım Mustafa, Macaristan'a ziraat tetkikleri için gidecek heyete katılmak ister misin? İsterim, hem de çok sevinirim efendim. Yarın Konya'ya gel de görüşelim, babanı da görmek isterim. Baş üstüne efendim. Veda ederek ayrıldık. Her şeye rağmen bir de son adayımızı görmek, ondan sonra kararı vermek lazımdı. Bunun için Beyköy'üne doğru yollandık. Kılavuzumuz yine bizi iki katlı güzel bir köy evinin önünde durdurdu. Evde kadınlardan başka kimsecikler yoktu. Son adayımız Konya'daymış. Yarın sabah şehre gelip mutlaka beni görmesini tembih ederek Konya'ya döndük. Şoför de yolda tahkikatın neticesini bildirdi. Köylüler Mustafa'yı çok seviyorlarmış. Fenalık şöyle dursun, daima iyilik yaparmış. Babasını da bütün köylüler kendi babaları gibi tanıyorlarmış. Konya'da gece bir şifre daha aldım. Peker aday ismini behemahal bildirilmesini istiyordu. Bugünlerde Konya'da bir adaylık faaliyetidir gidiyor. Partinin adaylarının eski mebuslar olacağı söyleniyor. Bunların rakipleri ise hakiki seçim yapılmasını tayin ile mebus olunamayacağını ileri sürüyorlardı. Şehrin ortasında çıplak ve suni bir tepe olan Alaaddin Tepesi'nin ağaçlandırılmasına belediye çalışıyor, ben de bazı askerlerle buna yardımcı oluyordum. Ertesi sabah tepeye çıktım, akasya fidanlarının dikilmesiyle meşgul olurken üstü başı temiz, lacivert çuha elbiseli yakışıklı bir zat mahcup bir tavırla yanıma sokuldu. Kim olduğunu sorduğum vakit Beyköy'ünden Ahmet olduğunu ve dün köyde bulunmadığı için üzüldüğünü bildirdi. Kendisiyle konuşarak halini anladım. Dirayetli ve anlayışlı bir zattı. Şartları da tamam. Yeni yazıyı öğrenip öğrenemediğini sorduğum vakit öğreniyoruz dedi. Yanımızda otomobil duruyordu. Plakasında Konya ve numarası yazılıydı. Onu göstererek okumasını söyledim. Baktı baktı. Daha o kadarını öğrenemedik dedi. Öyleyse yaya kaldın Tatar ağası diyerek kendisini savdım. Artık iş halledilmiş ve Mustafa tek başına kalmıştı. Daireye döndüğümde Mustafa gelmiş beni bekliyordu. Kendisine mebus olmak isteyip istemediğini sorunca şaşırıp kaldı. Siz münasip gördükten sonra nasıl istemem diye sevinçle cevap verince ben de gülerek ya hani köylüler siyasetten anlamazlardı. Mustafa başını eğmekle iktifa etti. Babasının da muvaffakatini almasını ve şimdilik işi gizli tutmasını ve hemen belediye reisine giderek Halk Partisi'ne yazılmasını söylediğim vakit etekleri uçarak gitti. Biraz sonra da babası Hasan Efendi geldi. Gülerek diyordu ki, "Kumandan Paşa, bu nasıl iş? Babası dururken oğlu olur mu? Eh ne yapalım, anan seni erken doğurmuş, dünya gençlerin. Sana da bundan sonra oğlun geldiği vakit ayağa kalkmak düşer." Bu latifem ihtiyarın hoşuna gitti ve teşekkürler etti. Biraz sonra Mustafa elinde bir kağıtla çıka geldi. Kağıdı uzattı. İşte Halk Partisi'ne yazıldım. Kendilerine lazım gelen nasihati verdiğimde Hasan Efendi şöyle diyordu. Biz daima gazinin izinde kalacağız. Allah onu başımızdan eksik etmesin, vatanımızı korusun. Aday kesinleşti ve ismi bir şifreyle Ankara'ya bildirildi. Ertesi sabah adayların listesi Konya'da yayılırken en son isim çiftçi mebus adayı H köyünden Mustafa Lütfi'yi görenler şaşırdılar. Herkes bunu kendine göre tefsir ediyordu. Ne olduysa otomobilin plakasındaki Konya yazısını okuyamayan Ahmet'e oldu. Seçimler yapıldı, milletvekilleri bizi ziyarete geldiler. En son içeri giren çiftçi Mustafa'yı diğerleri çiftçi mebusumuz diye bana takdim etmek istediklerinde Mustafa Bey buraya nasıl girdiğinizi sonra arkadaşlarınıza anlatırsınız. Artık gizli tarafı kalmadı dedim. Ben kendisinin düzgün köylü kıyafetiyle Ankara'ya gitmesini münasip görüyordum. Fakat arkadaşları ona frak ve kostümler yaptırmışlar. Kravatı, silindiri, rugan pabuçları onu tam bir garplı centilmen kıyafetine sokmuştu ve öylece alıp götürdüler. Cumhuriyet Bayramı'nda ben de Ankara'ya gittim. Baloda Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Seninki nerede?" diye bana sordu ve benim adayı kendisine takdim ettiğimde iltifat ederek "Birer şampanya içelim" diye taltifte bulundu. Bu zat 4 yıl sonra bir daha seçilerek 8 yıl milletvekilliği yapmıştır. Ondan sonra seçilemediği için ölen babasının yerine aile reisi olarak çiftliğine yeni baştan sarıldı ve ticaret hayatına atıldı. Şimdi İstanbul'da Lalil'de oturmaktadır. Konya'da futbol. Konya'nın gençleri büyük bir hevesle futbola önem de onları teşvik ediyor. Öğretmenlerinin de yardımı ile lise talebelerinde bu istek her gün çoğalıyordu. Fakat ne şahane de bunu yapabilecek para yoktu. Üstelik futbol nizamlarını layıkıyla bilen de pek bulunmuyordu. Her şey biraz iptidaiydi. 1931 yılında Ankara'ya gittiğimde başvekil İsmet Paşa'ya bunu açtım. O da 500 lira verdi. Bu para ve asker yardımı ile tarla saha gibi düzeltildi. Gençler de daha iyi şartlar altında futbol oynamaya başladılar. Bu çalışmamız bugün daha mükemmel bir hale gelmiş bulunan Konya futbol sahasının temeli sayılabilir. Bir küçük hatıra. Unutamadığım olaylardan birisi de gene Atatürk'ün jestlerinden biridir. 1932 yılında kızım Hayrünisa'nın Doktor Ahmet Kamil Sokullu ile düğünü olacaktı. Bunu duyan Mustafa Kemal, düğünün kendi tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda yapılmasını bildirdi ve sarayda seçkin bir davetli topluluğu huzurunda 29 Eylül 1932'de düğünü yaptırdı. Atatürk gece yarısından sonraya kadar herkesin neşesini artıracak şekilde davrandı ve geline de tek taş bir pırlanta yüzükle bir broş hediye etti. Teşekkürden acizim. Ailece her vakit kendisine rahmet okumamız için bir başka vesile de bu olmuştur. Yeni Türkçe ile nutuk. 1933 yıl Mart ayının 19. günü. Ankara'da Atatürk'ün sofrasında bulunuyordum. Bana orduya hitaben emir halinde bir nutuk yazarak yüksek sesle okumamı emretti. Yazmak için düşünmeye başladığımı görünce, "Ben söyleyeyim, siz yazın, sonra okursunuz." diyerek dikte ettirdi. Ben kendiliğimden nihayetine bir cümle ilave ettim ve okudum. Bir taraftan da plağı almışlar. Buradan benim sesimi bana dinlettiler. Bu o vakit bir yenilikti. Yazdıklarını buraya aynen yazıyorum. Türk ordusu. Sana bir şey söylemek isterim. Sana düşündüğünü söyleyecek olanın kim olduğunu bilmelisin. En aşağı 20 yıl önceden beri Türk kahramanlarını savaşta, ulus, ülke ve ülkü savaşında idare etmiş olmakla övünür ve bugün Cumhuriyet'in büyük ordularından birinin müfettişi Fahrettin Paşa. Türk ordusu, sen bütün dünya ordularının önündesin. Bu senin Altaylı dedelerinin sana öz armağan bıraktığı çok yüksek kıymetin solum bitmez tükenmez bir çakılıdır. Bunu size bugün için tekrar ediyorum. Biliyorsunuz bütün insanlık dünyasına, insanlık dünyası diyorum, hakiki insan olan Türk budununun, vatanının hakiki düşmanları dememek için böyle diyorum. Fakat ben en nihayet bir Türk askeri, bir Türk kumandanı, bütün bu kullandığım türlü dillerden sıyrılarak sana büyük Türk ordusuna diyorum ki, bunca uyutucu, bunca avutucu, bunca göz kamaştırıcı görünüşlere gözlerimizi aldırmaksızın silahlarımızı sıkı tutalım. Silahlarımızı büyük Türk ulusunu ezmek isteyenlerin gözlerine gezleyelim. Bunda amaç düşman olsun. Bu amaca giden kurşun Türk'ün ülkü kurşunudur. Türk ordusu ulusun ülküsüne kurban vermiş, kurban veren kahraman Türk ordusu, ben sana söyledim. Gidiş yolunu sana gösteriyorum, ülkü yönünü. Yürü. Türk ordusu buyruğum budur. Yürü Türk ordusu. Bize bunu diyen Türk'ün ulu buyurganı Gazi Mustafa Kemal'dir. 1933, Cumhuriyet'in 10. yılı Ankara'da çok parlak şekilde kutlandı. Bu törenlere katılmak için Rusya'dan gelen Mareşal Varolişov ve Bodioni ile tanıştım. 26 Kasım 1933'te de Ankara'da 1. Ordu Müfettişliğine tayin edilmemle 10 yıldan beri Konya'da süren memuriyetim sona eriyordu. 1934 yılında 1. Ordu'da ilk önemli görevim, Çanakkale Boğazı'nın icabında savunma planını ve tertibatını hazırlamak oluyordu. O vakit Boğaz bölgesinde sahilden 20 kilometre kadar içeride asker bulundurmak, Lozan Anlaşması hükümleri gereğince yasaktı. Yalnız jandarma kuvveti bulundurulabiliyordu. Boğaz'ın savunulması için sahilden 20 kilometre kadar içeride münasip bir yer bulunarak şimdilik oraya öncü bir alay yerleştirilmesi emrini aldım. Bizzat araştırdıktan sonra Kirazlı Yaylası'nı tespit ederek genelkurmaya bildirdim. Teklifim uygun görüldü ve hemen işe başlamamız emredildi. Burası Çanakkale'nin 20 kilometre kadar doğusunda ve Balıkesir'e yapılan yolun üzerinde dağlık, ormanlık, suyu bol bir yerdi. Yakınındaki Kirazlı köyü de küçücük bir dağ köyüydü. Buraya bir alaylık bir kışla ile birkaç subay evi yaptırıldı ve alay yerleştirildi ki bu zamanla genişletilerek bir tümen olacaktı. Küçük köy yavaş yavaş bir kasaba hüviyetini aldı. 2 yıl sonra akdedilen Montreux Anlaşması ile de Çanakkale'ye tekrar asker koymak yetkisine sahip olduk. Gene bu yıl 16 Temmuz Pazartesi günü Gazi ile Kızılcahamam Çamlığı'nda çadırlı ordugâhta bulundum. 13 Ağustos'ta Bakırköy Bez Fabrikası'nın açılışında onunla beraber oldum. 14 Ağustos'ta da İnönü, Ceyel Bayar ve mebuslarla beraber Gülcemal vapuru ile Zonguldak'a gidilerek Suni Antrasit Fabrikası'nın temeli atıldı. 16 Ağustos'ta Sinop'tan İstanbul'a dönüldü. İstanbul'da dil kurultayı açıldı. Bu kurultaya da katılıp 21 Ağustos gecesi de Gazi ile beraber Park Otel'de kaldım.